Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde bilhassa 19. yüzyıldan itibaren başlayan Osmanlı-Türk modernleşme tarihini, bu modernleşme tarihinin reformlarını, bu reformların bilhassa siyasete müteallik, hürriyete, anayasaya, demokrasiye, meclise, seçimlere müteallik kısımlarını, siyasi partilere müteallik kısımlarını ele almaya ve böylece bugün güçlü bir şekilde varlığını muhafaza eden, darbe teşebbüslerine, terör kampanyalarına, yurt dışından destekli bir takım kampanyalara rağmen gücünü muhafaza eden, kendisini koruyabilen Türkiye'nin demokrasisinin, Türk milletinin demokratik kabiliyetinin köklerini, tarihini anlamaya çalışıyoruz. Bu anlamaya çalışma gayreti içerisinde bir yandan tarihimize, uzak tarihimize baktık ama bilhassa modern dönemlerdeki değişim dönüşüme bakarak bu demokratik kurumsal kapasitenin, milletimizin demokratik tecrübesinin köklerini anlamaya çalıştık. Bu zeminde özellikle ikinci meşrutiyet dönemini ele almaya başladık son programlardan itibaren ve burada da ikinci meşrutiyet dönemindeki 4 seçimi, bu seçimlerin siyasi çerçevesini çizen mevzuat çerçevesini ele aldık. Seçimlerin hukuki planını, burada anayasal hükümlere, cemiyetler kanununa, seçim hukuku ve seçim sistemine baktık. Bunu mütakiben de seçim sonuçlarını ele almaya başlayacağız. Geçen programımızda bu seçim hukuku ve seçim sistemi kısmında birkaç eksiğimiz kalmıştı. Müsaade ederseniz onları tamamlamak suretiyle seçim sonuçlarına doğru ilerlemeye devam edelim. Kanunda malum iki dereceli seçimden bahsetmiştik. Birinci seçmenler ve ikinci seçmenler vardı. Kanunda ikinci seçmenlerin seçimi şu şekilde düzenleniyor. Her nahiyedeki esas defterlerde kayıtlı olan her 501. derecede seçmen, eski ismiyle müntehip için bir ikinci derece seçmen, yani müntehibi sani seçilecekti. Bir nahiyede 250-750 seçmen var ise 1, 750-1250 seçmen için 2, 1250-1750 seçmen için 3, 1750-2250 seçmen için de 4 ikinci seçmen seçilecekti. Birinci derece seçmen sayısının yukarıdaki sayıdan fazla olması halinde oran yukarıdaki gösterilen esaslar çerçevesinde artırılacaktı. Bunları hani bilhassa zikrediyorum ki yani gerçekten bugünkü anlamıyla kuvvetli bir seçim kanunu, seçim düşüncesi, seçim pratiği ve seçim sistemi anlayışı var. Bu tecrübe edilmiş hem halk için hem okuryazarlar için hem de siyasetin artık profesyonel tarafını oluşturacak siyasetçiler için böyle güçlü bir tecrübe var. Bu tecrübe daha sonraki dönemlerdeki seçimlerle de yer edecek. Tabiatıyla bu tecrübenin ciddi anlamda siyasi kültürümüze, seçimlerin korunması, seçimlerden çıkan iradenin korunması bakımından bir kıymet yüklediğini ifade ederim. İstanbul için ayrı bir düzenleme yapılmış. Şehir emaneti vilayet merkezi sayılmış. Her belediye birer şube, belediye hudutları içinde bulunan yerler de bir seçim dairesi olarak kabul edilmiştir. Diğer usuller sancaklarla aynı olacaktır. Kanunun dikkat çekici bir hükmü bir şahsın birden fazla sancaktan aday olmasını mümkün kılmasıydı. Bu da seçmen iradesinin meclise tam yansımasına engel oluyordu. İfade edildiği üzere 1916'da bu sayı 3'te sınırlandı. Evet, bir sınırlanma anlamlı ama diğer yandan şunun da altını çizelim. Bazı mahalli sebepler, anlaşmazlıklar, ihtilaflar, engellemeler sebebiyle de bazı ya da siyasi fikrin temsil edebilmesi için de birden fazla aday olmanın o zaman için bu manada kıymetli bir yönünün olduğunun da altını çizmek lazım. Seçimin ilk aşamasında birinci seçmenlerin teslim aldıkları pusulaları 1 veya 2 saat sonra seçim mahalline getirmeleri gerekiyordu. Seçmenler oy kullanmadan önce her köyde imam ve papaz padişahın ömrüne dua edecekti. Oy kullanırken seçmenin o seçim çevresinden bir kişi olduğunu doğrulayacak bir görevli olarak muhtarın o ortamda bulunması da hükme bağlanmıştı. Kanun incelendiğinde seçmenlerin matbu bir pusula üzerinden işaretleme yapmadıkları veya bir kurul, fırka ya da cemiyet tarafından hazırlanmış adayların adlarının yer aldığı matbu bir pusulayı da kullanmadıkları anlaşılmaktadır. Seçmenler pusulalara tercihlerini yazacaklar. Yazmayı bilmiyorlarsa emniyet ettikleri kişilere orada kullanılan lisanda tercihlerini yazdıracaktı. 1912 Sopalı seçimlerinde İstanbul'da cemiyetin kendi listesini bastırıp sandık mahallelerinde ikinci seçmenlerin ellerine tutuşturması bu bakımdan istisnai bir durum teşkil etmektedir. İşte zaten Sopalı seçim diye tarihe mal olmasının arkasında da bu tür uygulamalar yer alacaktır. Bu vesileyle şunu ifade etmek lazım değerli dinleyiciler. Gerçekten bir siyasi heyetin, siyasi partinin yapacağı en büyük kendisine kötülük bu tür hatalar yapmaktır. Gördüğünüz gibi 1912'nin üzerinden 110 yıl geçmiş ve biz hala onu anlatıyoruz. O bakımdan siyasette bulunanların bu hafızayı dikkate alarak davranmaları fevkalade kıymetli. Bu tür hatalardan kaçınmak lazım. Bu tür siyasi tarih çalışmalarının da önemli yönü bu herhalde. Yaptığımız her şey siyaseten tercihte bulunan siyasi partilerin, siyasetçilerin, liderlerin yaptığı her şey tarihe mal olacak ve 110 yıl, 200 yıl geçse de böyle anlatılacak. Onu bilerek bu sorumluluk duygusuyla davranmak ve büyük hatalardan bilhassa kaçınmak lazım geliyor. Seçimin ikinci aşamasında kaza dairindeki ikinci seçmenlerin sandıklar açıldığında 10'da 8'inin oy kullanması gerekir. Eğer bu sayı bulunamazsa beldenin müftüsü ve ruhani reisler onların gelmesi için gün belirterek ihtarname çeker. Böylece ikinci seçmenlerin tercihlerini büyük ölçüde kullanması için tedbir alınır. Malum önce birinci seçmenler oy kullanıyor, ikinci seçmenleri seçiyorlar. Sonra ikinci seçmenler gelip oy kullanacaklar. Eğer burada bir aksama olursa burada bir usul belirtilmiş. Bu usul dairesinde ikinci seçmenlerin toplanması ve oy kullanması böylece yine aynı şekilde seçimleri halel getirmeyecek, temsil kabiliyetini muhafaza edecek bir formül üretilmeye çalışılmış. İlginç bir nokta, iki veya birkaç sancaktan birden mebus seçilen kişi hangi sancağı tercih ettiğini vilayete bildirir. Boş kalan sancakta seçim tekrar yapılır. Bir sancakta iki mebus seçilecekse en çok rey kazanan iki kişi dışında diğer rey kazananlar da cüzi rey kazanmış olsa bile mazbataya isimleri yazılır. 1919 seçimleri dahil seçimler ana hatlarıyla 1908 İntihab-ı Mebusan Kanun-u Muvakkatına göre yapılmıştır. Yani biraz önce geçtiğimiz programda ve bu programda özetlediğimiz kanunda. Mebusan Meclisi'ne 1911'de yeni bir seçim kanunu önerisi sunulduysa da bu konuda uzlaşma olmamıştır. Tek dereceli bir seçim kanunu bu önerinin en dikkat çeken boyutudur. 1914 seçimi öncesi askerlerin seçime katılmasını yasaklayan kanun-u muvakkat önceki seçimlerden bir farklılığı oluşturmuştur. Bu düzenleme İttihat Terakki yönetimi Babali baskınıyla yönetime el koymadan önce Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümeti tarafından çıkarılmıştır. 1919 seçimlerinde ise Ali Rıza Paşa hükümeti bir kararname ve İntihab-ı Mebusan talimatnamesi yayınlamıştır. Bu metinler kanunda yer alan bazı hükümlerin tekrarı olduğu kadar daha önceki seçimlerin uygulanması esnasında bulunan çözümleri de hatırlatmaktadır. Gördüğümüz gibi değerli dinleyiciler, bu seçim uygulamaları işte 1876'da kısa bir süre sonra 1908'den sonra 4 seçim, bunların etrafındaki anayasadan, efendim seçim kanunundan ve seçim sisteminden kaynaklanan mevzuatla beraber uygulama problemleriyle ciddi bir birikim oluşturmuştur. Bu birikim daha sonraki dönemde de Türkiye'ye yol gösterecektir. Şimdi bu çerçeve içerisinde gerçekleşmiş bu dört seçimi, bu dört seçimden ortaya çıkan sonuçlara bakalım. 1908 seçimleri Kasım-Aralık ayları arasında yapılmıştır. İttihat Terakki Cemiyeti'nin seçim dönemine girildiğinde çoğunluğu elde etme hedefi kapılarını her unsura sonuna kadar açmasına sebep olur. Seçimler için cemiyet bir seçiciler kurulu oluşturmuştur. Bu heyete cemiyetin temsilcisi olarak görev alan Hüseyin Kazım Kadri, cemiyet tarafından adaylıkları ilan edilen kişilerin seçilmesini sağlamak için 3 aylık bir mesai gösterildiğini, yüzlerce kişinin bu çalışmalara katıldığını kaydeder. Kurul seçmen listelerinin denetlenmesi, İslam nüfusunun etkinliğinin arttırılması ve ikinci seçmenlik için adayların belirlenmesiyle uğraşmıştır. Ülke çapında seçimleri yöneten bir devlet dairesi yoktur. Bütün ülkede ikinci seçmenlerin yani müntehib-i sani sayısına dair de kesin bir bilgi mevcut değildir. Bu ve benzeri rakamlar hakkında ancak mahalli araştırmaların devreye girmesiyle bir fikir sahibi olunabilir. Bu konudaki akademik araştırmacıların kanaati bu istikamettedir. Mesela böyle bir çalışma yapılmış ve İstanbul'da 517 kayıtlı ikinci seçmen olduğu bilinmektedir. Mebus sayısı ancak meclis açıldıktan sonraki günlerde kesinleşecektir. 17 Aralık 1908. İlk açılışa 115 mebus katılabilmiş. Bir hafta sonra bu sayı 211'e ulaşmıştır. Gerçek rakam mebusanda seçilen üyelerin mazbatalarının incelenmesi, oylanması, mebusluğa seçilmeye engel bir durumu olup olmadığının tespiti sonrasında ortaya çıkmıştır. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun gerçekleştirdiği işlemler Mebusan Meclisi tarafından yapılmış, onaylanmış, tabii bu süreçte tartışmalı cereyan etmiştir. Tabii bunlar, şunu hatırlatalım, yani yeni oluştuğu için nasıl yapılacağına ilişkin de bir takım belirsizlikler var ama her seçimde ortaya, biraz önce de ifade ettiğim gibi, tecrübe çıkıyor. Bugün işte Yüksek Seçim Kurulu'nun çözdüğü birçok problemler, o zaman böyle bir kurul, daire vesaire bir idari birim olmadığı için neticede Mebusan Meclisi'ne geliyor. Mebusan Meclisi de neticede politik bir yer. Yani orada birbiriyle rekabet eden unsurlardan oluşan bir yer söz konusu. Bir takım anlaşmazlıkların, sadece politik diye söylemeyelim, yeni oluşan bir kurallar belli olmayan bir zeminde ilerlendiği için anlaşmazlıkların olması da beklenebilir. Konu üzerinde yapılan en kapsamlı araştırmalarda 121 sancaktan 281 mebusun üyeliği kesinleştirilmiştir. Mebuslar seçildikleri bölgelerde düzenlenen mazbatalarla İstanbul'a gitmişler. Bunlar meclis açıldıktan sonra yine mebuslar tarafından incelenmiştir. Bu mazbataların başlangıçta standart olmadığını belirtmek gerekir. Yani bu standart belirlenmesi, işte mazbataların oluşması falan, bütün bunlar da zaman alacak. İlk seçimler sonrasında daha yerine oturacaktır. Neticede bu belki de hani ilk yapılan seçimler olarak değerlendirilebilir. O yüzden de bu farklılıkların, tartışmaların olması, bunların tarihinin yazılması da kıymetlidir. Seçimlerin İttihat Terakki Cemiyeti'nin yanı sıra Osmanlı Ahrar Fırkası ve az sayıda bağımsız katılacaktır. Cemiyet oy verme işlemlerini denetlemiş, yer yer baskı kurmuş. İttihat Terakki Cemiyeti'nden bahsediyoruz. Bu yolla seçimleri kazanmıştır. Ancak seçilenlerin kaçı İttihat Terakki Cemiyeti'nin mensubu ya da samimi taraftarıdır? Bir taraftan bakıldığında İttihat Terakki listelerinin silme kazandığı, muhalefetin en büyük teşkilatı Ahrar Fırkası'nın İttihat Terakki ile ortak adayı olan bazı gayrimüslimler dışında sadece bir mebus, Ankara mebusu Mahir Said çıkardığı görülür. Ahrar Fırkası bir mebus çıkarabiliyor. Öyle ki İstanbul Ahrar listesinde olup seçilemeyenler arasında Sadrazam Kamil Paşa ve Ali Kemal gibi pek tanınmış isimler bile vardır. 275 mebustan 165 kadarı İttihat Terakki mebusudur. Ancak İttihat Terakki adayı olarak seçilen mebusların bir kısmı tedricen İttihat Terakki Cemiyeti ile ayrı düşecektir. Bu ayrılık bazı örneklerde seçim sürecinde başlamıştır. Rum ikinci seçmenler mesela İstanbul'da Türk adaylara oy vermek isteksiz davranmıştır. 1908 meclisinde 24 Rum üyenin 15'i Yunan diplomat ve Yunan ordusunun subayının kurdukları Konstantinopolis Teşkilatı'nın aynı zamanda mensubu olarak ortaya çıkacaktır. Yani böyle problemlerin de altını çizmek gerekiyor. Seçim hukuku partilerin aynı isimleri aday göstermelerine engel teşkil etmemiştir. Mesela Ahrar Fırkası'ndan bir kişi seçilmiş gibi gözükse de Kozmidi Efendi, Konstantin Efendi, Zöhrab Efendi ve Hallaçyan Efendi hem Ahrar listesinde hem de İttihat Terakki listesinde yer almışlardır. Meclis açıldıktan bir süre sonra bazı mebuslar da İsmail Kemal, Kirkor Zehrab, Doktor Rıza Nur Ahrar Fırkası'na geçmişlerdir. Tabi İttihat Terakki olsun, Ahrar Fırkası olsun yeni kuruluyorlar. İttihat Terakki'nin bir teşkilatı gücü var. Ama daha önceki programlarda konuştuk. Tam bir galibiyet elde etmek için İttihat Terakki bir de gizli cemiyetten açık cemiyete geçiyor. Herkes için almaya çalışıyor ama herkes dediğimiz kişiler gerçek anlamda İttihat Terakki'nin programını, misyonunu benimsemiş değiller. O yüzden de zaman içerisinde İttihat Terakki listesinden seçilmiş olmakla beraber İttihat Terakki ile anlaşmazlık yaşayan İttihat Terakki listesinden çıkma isimlerin olması da kaçınılmaz. İkinci meşruiyet içinde çok sayıda ara seçim yapılmıştır. En önemli ara seçim 1912 ara seçimidir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurulmasından 20 gün sonra gerçekleşen bu seçim 11 Aralık 1911 İstanbul Mebusu ve eski Hariciye Nazırı Rıfat Paşa'nın Paris Büyükelçiliğine atanmasıyla boşalan bir koltuk için yapılmıştır. İttihat Terakki adayı karşısında Hürriyet İtilaf Fırkası adayı bir oy farklı ikinci seçmenlerden 196 oy almış ve kazanmıştır. 1912 genel seçimleri hem mecliste hem toplumda kan kaybeden cemiyetin toparlanmak için yaptığı büyük bir adımdır. Aynı zamanda meşruiyetin ilk erken seçim olarak kayda geçecektir. Bu bakımdan şimdi 1912 seçimlerin üzerinde ayrıca durmak lazım. Bunu önümüzdeki programa tehir ederek 1908 seçimlerine bakalım. Görüldüğü gibi bir önemli seçim, ikinci meşrutiyetin ilk seçimi, belki Türkiye'nin genel anlamda ilk seçimi bile diyebiliriz. Bu bakımdan çok kıymetli ama işte bu seçim mevzuatı, yani anayasada, cemiyetler kanununda, seçim kanunu, seçim sisteminde bir takım düzenlemeler olmakla beraber bu ilk seçim olmaktan kaynaklanan birçok problemi, tartışmayı da bünyesinde barındırıyor. Bu konuların yanı sıra işte mesela standart bir seçim mazbatasının olmaması gibi, bunların meclisi mebusanda denetleniyor, onaylanıyor olması gibi, diğer taraftan da uygulamada bu farklı görüşleri, rekabeti temin edecek fırkalar söz konusu. Bu fırkalardan İttihat ve Terakki Fırkası ikinci meşrutiyeti zorlayan ve arkasında ciddi bir subay sivil bürokratı barındıran gizli cemiyet olmaktan gelen bir fırka. O yüzden de diğer partilere göre avantajlı. Bu avantaj bir yandan daha güçlü olmasından, daha tecrübeli olmasından, daha yaygın olmasından, diğer taraftan da diğer partilere bu bahsettiğimiz güçleri biraz meşruiyet dışında da kullanarak sahada baskı yapmasından da kaynaklanıyor. İşte Ahrar Fırkası bu manada daha sonra kurulmuş. Bir yandan bununla mücadele ediyor. Diğer taraftan kendisini çok geliştiremediği için de bunun da bir etkisi var. Seçimlerde önemli bir netice alamıyor. Burada İttihat Terakki Fırkası'nın seçimlerden çok güçlü çıktığını görüyoruz. Ama bu güce rağmen fırkanın gerçek anlamda bir fırka ya dönüşmesi zaman alacak. Bu arada da farklı görüşlerden insanların bu büyük gücün şemsiyesi altında seçime, siyasete girmiş olmasından kaynaklanan problemler olacak. Kendi içerisinde ayrışacak. Evet, bunları yine bu çerçeve içerisinde 1912 seçimleri örneğinde tekrar konuşacağız. Bendeniz Murat Yılmaz. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.